Ayrım 11.
Hayır dediğimde kendimi suçlu hissediyorum. Manuel J. Smith, sayfa 85. Bundan sonra değinilecek olan sosyal atılganlık diyaloğunu incelemeden önce birkaç dakika ara verelim ve serbest bilgiyi diğer konuşma türlerinden nasıl ayırt edebildiğimizi ve kısaca kendini açmanın ne olduğunu tartışalım. Sosyal bir törende yeni birine tanıştırılmışsanız, daha da iyisi kendinizi tanıştırmışsanız, o kişiye örneğin şunu sorabilirsiniz. Mary, buraya yakın bir yerde mi oturuyorsun? Mary hayır yanıtını verirse, kendi hakkında sıfır serbest bilgi vermiştir. Öte yandan, hayır, kumsalın hemen yakınındaki Santa Monica'da oturuyorum derse, size sormadığınız iki parça bilgi vermiş olur. Birincisi Santa Monica'da oturduğu, ikincisi büyük bir ihtimalle kumsalı sevdiği ve sık sık oraya gittiğidir. Ayrıca evli olduğunu, 3 çocuğu, 2 köpeği olduğunu ve törende sadece kocasını beklediğine ilişkin serbest bilgileri de alabilirsiniz. Herhangi bir durumda serbest bilgi verilirse ne yaparsınız? Hem Mary'i daha yakından tanımak hem de sizin hakkınızda daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak için ne yaparsınız? Birinin size verdiği serbest bilgiyi izlemenin 2 yolu vardır. Mary'nin durumunda olduğu gibi sadece Santa Monica'nın nasıl bir yer olduğunu sorabilirsiniz. Bu açık soru Mary'nin Santa Monica hakkında bir sürü şey anlatmasını sağlayabilir. Fakat büyük bir olasılıkla kendi hakkında çok az bilgi verir. Sosyal iletişim sürecini kolaylaştırmak için Santa Monica hakkında ne düşündüğünü sorma seçeneğiniz vardır. Örneğin önce kendinizi açarak ona bir soru sorabilirsiniz. Santa Monica'da hiç oturmadım. Fakat arkadaşlarım orasının şahane bir yer olduğunu söylediler. Orada yaşamaya nasıl karar verdin? Bu tür bir serbest bilgi izleme yolu aslında Santa Monica konusundan çok Mary'e yöneliktir. Diğer serbest bilgi örnekleri Mary'nin seramik yapıyor olması, gece daktilo kurslarına gidiyor olması, bir surf sahibi olması, bekar olması ve diğer bilgiler olabilir. Mary'nin ilgilerine ilişkin bu tür ipuçlarından hareketle seramik, daktilo, surf yapma veya bekar olma hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilir. Öte yandan bu ipuçlarının izlenmesiyle Mary'nin neden ve nasıl seramik yaptığı, daktilo yazdığı, surf yaptığı veya bekar kaldığı veya bunları tercih ettiği vurgulanabilir. Her iki koşulda da ister seramik yapmayı, ister Mary'nin seramik yapma edimiyle olan ilişkisini vurgulayalım. Her iki yoldan birini atılganca seçme olanağı vardır. Sosyal iletişimimizin diğer yarısını tamamlamak için etkileşimde bulunduğumuz kişiye kendi hakkımızda da bilgi vermemiz gerekir. Bize verilen serbest bilgiyi izlerken olduğu gibi başkalarının ilgilendiği konularda konuşma veya bu konulara ilişkin kendimiz hakkında bilgi verme seçenekleri mevcuttur. İkinci koşuldakine uygun kendini açma son derece basit olabilir. Aslında seramik hakkında pek bir şey bilmiyorum. Bu açıklanabilecek bir şey midir yoksa yapılacak bir şey midir? Veya daha önce seramik hakkında hiç kimseyle konuşmadım. Bu nasıl bir şey? Veya bunun gibi bir sürü eğlenceli şey yapacak zamanım hiç olmadı. Bunu nasıl yürütüyorsun? Öbür kişinin verdiği serbest bilgiye karşılık kendi hakkınızda serbest bilgi verirseniz bu onun ilgilerinizi, yaşam biçiminizi hatta sorunlarınızı anlamak için sizi teşvik etmesini kolaylaştırır. İnsanlara serbest bilgiyi tanımayı, izlemeyi ve kendini açmayı öğretirken 1970'in baharında Sepulveda VA Hastanesi'nde geliştirdiğim 2 uygulama egzersizini kullanırım. Birinci egzersiz, keyfi bir eşle bir çift oluşturarak sadece eşin verdiği serbest bilgiyi izleme uygulamasıdır. Serbest bilgiyi tanımayı öğrenen kişi herhangi bir serbest bilgi vermemekte veya kendini açmamaktadır. Bunun yerine sadece eşinin kendine verdiği serbest bilgiyi tanıma ve izleme süreci üzerinde odaklaşmaktadır. Rol değiştiren eşlerin yeterli sayıda egzersiz yapmasından sonra ikinci egzersize geçilir. Bunda öğrenci eşinin vereceği her serbest bilgi parçası karşılığında kendisinin bir parça açması için yönlendirilir. Her iki eş bir yandan daha fazla bilgi almayı teşvik ederken bir yandan da alınan bilgi karşılığında bilgi verme becerisi üzerinde çalıştıktan sonra sürece bir arada katılmalarına izin verilir. Bu son adımdaki konuşmaya göz atılırsa hiçbir kalıp yargı izine rastlanmayan veya iki eşinde öğrenilmiş beceriler kullanmadığı son derece canlı, sürükleyici bir tartışma görülür. Sosyal durumlarda insanlara birbirleriyle atılgan biçimde iletişim kurmaları öğretilirken, birisi mutlaka şöyle bir önermeyle ortaya çıkar. Bence insanlar arasındaki alışveriş yapay olarak yaratabileceğiniz bir şey değildir. Ya vardır ya yoktur. Birisiyle sistematik olarak konuşmaya çalışmak gösterişe dönüktür ve mekaniktir. Ben genellikle böyle önceden tasarlanmış bir bakış açısına dayanan sorunların uzun ve ayrıntılı bir tartışmasına girmekten kaçınırım. Bunun yerine söz konusu durum ile Neil Armstrong'un insanlık adına attığı dev adımı izleyen yaşlı bir hanımın bir gazetecinin sorduğu soruya ilişkin yanıtı arasındaki benzerliğe dikkat çekerim. Günün birinde Ay'a gitmeyi isteyip istemediğini soran gazeteciye yaşlı hanımın yanıtı şöyle olmuştu. Şayet Tanrı Ay'a gitmemizi isteseydi, bu olayı buradan seyredebilmemizi mümkün kılan TV setlerini vermezdi. Aşağıdaki diyalog, atılganlık terapisi gruplarında kullandığım egzersizlerden bir uygulama örneğidir. Bunun tarzı ve içeriği flört eden daha genç kimseler için oluşturulmuşsa da, serbest bilgiyi tanıma ve bunu izleyen kendini açma becerileri, her sosyal durumdaki ve yaştaki yeni boşanmış kadın ve erkekler tarafından olduğu kadar, yeni komşuları tanıma, davetlerde tanışma gibi hiçbir cinsel rol içermeyen sosyal durumlarda, aynı zamanda erkeklerin ve kadınların kendi aralarında yeni sosyal ilişkiler kurma çabasında da başarıyla kullanılmıştır. Diyalog 3. Pete ve Jean serbest bilgi ve kendini açma becerilerine ilişkin bir sosyal konuşma örneği verirler. Bu diyalogda Pete ile Jean, Santa Barbara'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde hafta sonu gerçekleştirilen bir etkileşim grubuna devam eden Sacred Heart Akademisi ve Caltech öğrencilerine serbest bilgiyi izleme çalışmasına ilişkin bir örnek veriyorlar. Diyalog, flört eden genç insanların karşılaştığı sosyal konuşmaya ilişkin sorunlar üzerinde odaklaşıyor. Diyalogun geçtiği yer, Pete, Jean'i ilk defa evinden almaya gidiyor. Pete, merhaba Jean. Jean, merhaba Pete, nasılsın? Pete, ben iyiyim ya sen? Jean, iyi vakit geçiriyorum. Pete, çok iyi, ben de öyle. Jean, hadi çıkalım, ben hazırım. Pete, olur, yürüyelim. Gideceğimiz yer 4-5 blok ötede, yürürken konuşuruz. Jean, peki. Pete, bugün ne yaptın? Önemli bir şey oldu mu? Jean, hayır, gün boyunca sadece ders çalıştım. Serbest bilgi. Birinci not, Jean bugün heyecan verici hiçbir şey olmadığını söylüyor. Hayır yanıtı geliyor. Sonra çalıştığına ilişkin serbest bilgi veriyor. Bir öğrenci için olasılığı yüksek fakat her zaman için varsayılamayacak bir davranış. Öğrenciler ders çalışmaktan başka şeyler de yaparlar. Pete şunları sorabilirdi. 1. Jean çalışmadığı zamanlar ne yapar? 2. Son zamanlarda ne gibi heyecanlı olaylar yaşamıştır? 3. Ne için çalışmaktadır? Ve 4. Neden özellikle şu sırada çalışmaktadır? Pete, ne için çalışıyorsun? Jean, gelecek hafta 2 sınavım olacak. Okul programı hakkında serbest bilgi. Pete, sınavlar hangi dersten olacak? Jean, Shakespeare'in edebiyatı ve üreme biyolojisi. İkinci not, Pete, Jean'in ifadesini iki biçimde yanıtlayabilirdi. 1. Kişisel olmayan biçimde veya 2. Kişisel ilgilerine yönelik biçimde. Birincisi, Shakespeare tiyatrosu hakkında biraz bilgi ver gibi bir yanıt olabilirdi. İkincisi daha kişisel yönelimli olabilirdi. Bir başka deyişle, Shakespeare'e ilgin nasıl başladı şeklinde olabilirdi. Pete, ben de tiyatroyu severim. Shakespeare ile üreme, amma da bileşim. Üreme ile nasıl ilgilendiğini biliyorum. Shakespeare tiyatrosuyla nasıl ilgilenmeye başladın? Kendini açma. Jean, annem babamla tanışmadan önce bir tiyatro öğrencisiydi. Sanırım ilgim bundan kaynaklanıyor. Ana baba hakkında serbest bilgi. Pete, benim ailemde oyunculuk yeteneği olan yok. Annenin tiyatro oyunculuğunu bırakması konusunda ne hissettin? Bence bütün Broadway ve Hollywood insanlarını bilen birisine bu kadar yakın olmak hoş bir şey. Kendini açma. Jean, devam etmesi iyi olabilirdi. Fakat şimdi olduğu gibi babamla ve benimle ilgilenmesinden hoşnutum. Anneyle ilgili serbest bilgi. Pete, bunu yaşam biçimi olarak mı savunuyorsun? Ev kadınlığı filan. Bunun bazen bir kadın için gerçekten sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Kendini açma. Jin, bilmiyorum. Henüz evlenmek istemediğimi biliyorum. Kendi başıma ne yapabileceğimi görmek istiyorum. Kişisel hedeflere ilişkin serbest bilgi. Pete, ben de aynı şeyi hissediyorum. Bir süre için bağımsız olmak. Ne yapmayı istiyorsun? Artist olmayı mı? Kendini açma. Jin, belki. Bu konuda başarılı olabileceksem. Sen hangi alanla ilgileniyorsun? Kendisiyle ilgili kuşkulara ilişkin serbest bilgi. Pete, bir beyin operatörü mü yoksa tramvay şoförü mü olacağıma henüz karar vermedim. Jin, aman ne komik. Bu şaka öylesine bayat ki çoktan öldü. Pete, kötü olduğunu biliyorum. Fakat benim en sevdiğim şaka. Hiç iyi fıkra dinlemiş miydin? Kendini açma. Jin, hayır. Tek hatırlayabildiklerim fil fıkraları. Fıkra zevkine ilişkin serbest bilgi. Pete, onlar da çok iyi. Belki benim hiç duymadığım bazı fıkralar biliyorsundur. Kendini açma. Jin, ben onlar yerine senin hakkında konuşmayı tercih ederim. Okulu bitirince ne yapacaksın? Kendini açma. Pete, çıktığın herkesi daima böyle baştan aşağı sorgular mısın? Jin, hadi söylesene, hangi konuda çalışıyorsun? Pete, direnmekten vazgeçiyorum. Bunu kabul etmeliyim. Uçak mühendisliğine ilgi duyuyorum. Savaş canavarlarından biri daha. Politik duyarlılığa ilişkin serbest bilgi. Jin, o kadar da kötü değil. Fakat uçak mühendisine hiç benzemiyorsun. Serbest bilgi. Pete, neye benzemeliyim? Jin, kıkırdayarak. Daha çok bir futbol oyuncusuna benziyorsun. Pete, ben de öyle düşünmüştüm. Sen sporla ilgilenen fakat kafası pek çalışmayan üniversite öğrencilerinden hoşlanıyorsun. Kendini açma. Jin, neden şikayet ediyorsun? Pete, haklısın. Acaba neden şikayet ediyorum? Başka kişilere kendimiz hakkında özel bilgi verme, sadece sosyal konuşmalarda değil, sizinle bir başkası arasında bir çatışma çıktığı zaman da son derece etkili olan bir atılganlık becerisidir. İnsan, kendi duygularının gerçekliğini inkar eden veya dikkate almayan kişilere dayanarak özel duyguları, endişeleri, hatta bilgi eksikliği veya kararsızlığıyla başa çıkamaz. Diğer kişilere otomobilinizi ödünç vermekten çekindiğiniz halde, bir başkasına otomobilinizi ödünç verdiğiniz zaman bu kişi kendiniz daha iyi hissetmenizi sağlayamaz. Birisine otomobilinizi ödünç vermekten kaçındığınızda kendinize dahi itiraf edemediğiniz endişe ve rahatsızlık duygularından kurtulmak için o anda otomobilinizi ödünç veremeyeceğinize ilişkin çeşitli nedenler. İstemediğiniz bir şeyi yapmamak için mükemmel bir neden uydurabilirsiniz. Ortada endişelenecek bir şey olmasa bile endişelenebilirsiniz. Geçmişte otomobili ödünç verdiğiniz zaman kötü bir şey olmamıştır. Böyle bir mantık geçerli değildir. Hisleriniz mantık dışı olsa bile hala sizin gerçek hislerinizdir ve saygı gösterilmelidir. Ne yazık ki kendi endişelerimize ve belirsizlik duygularımıza seyrek saygı gösteririz. Bir kimse otomobilimizi ödünç almak istediğinde endişelenmememiz gerektiği doğrultusunda akıl yürütürüz. Dürüstçe, hayır, herhangi birine otomobilini ödünç verdiğim zaman çok endişeleniyorum demek yerine, kendimize daha kolay kabul ettirebileceğimiz nedenler icat ederiz. Şu an vurgulamakta olduğum kendini gönüllü olarak açma davranışı, tabii ki saklamamız gerektiğini varsaydığımız şeylerle ilgilidir. Hoşlanmadığımız şeyler, endişeler, cehalet, korku ve diğerleri. Gönüllü olarak açılma davranışı, istemeden otomatik, neredeyse koşullanmış özellikler yansıtan, özdeğer eksikliğini dışa vurmayla karıştırılmamalıdır. Kendiniz hakkındaki olumsuz etkenleri kendi isteğinizle açmanız ve bunları kabullenmeniz, büyük bir olasılıkla manipülasyonu önleme ve kendi rahatlığınızı güvenceye almadaki en güçlü ve etkili atılganca beceridir. Şayet diğer kişiler kendi içsel benliğinizi ve endişelerinizi atılganca açmanız konusunda böyle hissetmemeniz gerektiğini veya buna hakkınız olmadığını ileri sürüyorlarsa yanıtınız basit ve açık olur. Belki öyle, fakat benim hislerim de böyle. Anılan türdeki açık ve dürüst bir davranım manipüle edilemez. Kendinizi bu şekilde açtığınız zaman etkileşimde bulunduğunuz kişinin de aynı dürüstlükteki kişisel isteklerine göre davranması veya sizinle hiç etkileşimde bulunmaması gerekir. Bundan sonraki diyalogların birçoğunda göreceğimiz gibi, kendi isteğiyle açılmanın uygun şekilde gerçekleşmesi, manipülatif davranan eski otomobil satıcıları tezgahtarlar, kapıya gelen satıcılar, iş adamları, teknisyenler, iş arkadaşları, patronlar, arkadaşlar, komşular, akrabalar, ana babalar ve çocuklarımız ile başa çıkmada etkili olduğu kadar iletişim kurma ve sohbet etme becerilerimizi de geliştirmede bir araçtır. Buraya kadar daha çok diğer kişilerle yürüttüğümüz sözel davranışlarımıza değindim. Sistematik atılganlık uygulamalarında hedef, kendinden emin, çatışmalarda diğer kişilerle başa çıkma yetisi olan ve güvenli bir kişiyi tanıtmaktır. Başka kişiler üzerindeki atılganca etkiniz o anda gözlenebilir kaygı ipuçları verirseniz ortadan kalkar. Hepimiz bir şey söylerken bedeni başka bir şey söyleyen kişileri tanırız. Başkaları kaygılı olduğumuza ilişkin ipuçlarına parmak basamasa bile yine de durumu doğru olarak yorumlayabilir. Bir başkasıyla ilişkinizde sinirli olduğunuza ilişkin en açık ipucu göz göze temasın kurulmamasıdır. Birisine olumlu bir sözel mesaj verirken aynı zamanda sinirli de gözükürseniz kişi sizin ona ne söylediğinizden çok sinirli halinize dikkat edecektir. Kaygı en azından Batı kültüründe anormal bir davranış sayıldığından ve anormal davranışla baş etmede kullanılan model, toksik bir durumdaki kişiyle bir sarhoşla karşılaşıldığı zaman kullanılan model olduğundan istediğinizi iletme şansınız azalacaktır. Nüfusun çoğunluğu herhangi bir anormallik işareti gösteren herhangi bir kişiyle alay edecektir. Yapılan anlaşmalara önem verilmeyecek, hemen bitirilmesi gereken ve kaygılı kişiden kurtulmaya dönelik bir çıkar ilişkisi olarak değerlendirilecektir. En sık rastlanan kaygı işareti olan göz göze temas eksikliği öğrenilmiş bir kaçınma davranımıdır. Göz temasından kaçınmayı farkına varmadan öğreniriz. Geçmişte çatışma durumunda göz teması kurmuşsak ve o çatışmayla iyi başa çıkamamışsak diğer kişi bizi sinirlendirmiştir. Bunu fark etmeden kaygıyı azaltmak için koşullu bir kaçınma davranımı geliştiririz. Bakışımızı bizi kaygılandıran kişiden kaçırırız ve hiç değilse geçici olarak rahatlarız. Şayet diğer kişiye bakmazsak çok fazla kaygılanmayız. Bu kaygıdan kaçınmayı başardıktan bir süre sonra bir başkasının gözüne bakmamak bir alışkanlık haline gelir. Kaygının yol açtığı bir davranım olduğu için göz teması eksikliğinin tedavisi basittir. Daha önceki sosyal sohbet egzersizleriyle bağlantılı olarak aşağıdaki fobik duyarsızlaştırma egzersizini kullanarak insanların göz göze iletişim kurarken yaşadıkları kaygıdan kurtulmalarına yardımcı olurum. Bu egzersiz daima öğrencilerin birbirinden 4 ila 6 fit mesafede oturmalarıyla çiftler halinde yapılır. Ben sadece içinizden birinin eşinizin gözlerine bakmasını istiyorum ve neye baktığını söyleyip söylemeyeceğinizi görmek istiyorum. Ayağınıza bakıyorsa herhalde bunu söyleyebilirsiniz. Burnunuzun etrafındaki 9 inçlik yarı çapı olan hayali bir daire içinde bakıyorsa, gözlerinin pozisyon değiştirdiğini söyleyebilirsiniz. Fakat gerçekte neye baktığını söyleyemezsiniz. Şimdi her çiftten birinin eşinin burnuna, çenesine, boynuna, yakasına, göğsünün üst kısmına belirtilen sırada bakmasını istiyorum. Bakalım eşiniz ne zaman onun gözüne bakmadığınızı söyleyebilecek. Öğrenciler yönergeyi izler. İçinizden herhangi biri eşiniz gözlerini oynatırken değil, gözleri sabitken sizin gözünüze bakmadığı anı tam olarak söyleyebilir mi? Onun gözüne baktığınızdaki kaygı düzeyiniz neydi? 0 ile 100 arasında değişen bir korku termometresi kullanın. 0, çok gevşek olduğunuzu ve neredeyse uyuyacağınızı, 100 ise panik noktasına çarpacağınızı belirtir. Kaygı düzeyinizi hatırlayın ve egzersizin tümünü bitirince hissettiğiniz durumla karşılaştırın. Şimdi her ikiniz de gözlerinizi nereye söylersem oraya odaklaştırın. Dikkatinizi eşinizin ayak parmaklarından burnuna doğru kaydırın ve aşağı yukarı 10 ila 30 saniye bedeninin farklı yerlerine bakın. Hazır mısınız? Sağ ayak, sol ayak, sağ diz kapağı, sol diz kapağı, sağ diz kapağı, göbek deliği, sol diz kapağı, sağ baldır, sol kalça, göbek deliği, sağ dirsek, göğüs, sol omuz, göbek deliği, yaka, sol dirsek, sağ omuz, boyun, sol omuz, başın üstü, sol kulak, çene, sağ kulak, saç çizgisi, sol kulak, ağız, sağ kulak, alın, sol yanak, sağ kulak, burun, sol kulak, sağ yanak, sol kaş, burun, sağ kaş, burun köprüsü, sol göz, burun, sağ göz, sol göz, burun, alın, sağ göz, sol göz, sağ göz, her iki göz, orada bir dakika durun. Öğrencilerin bu egzersizleri kendi başlarına arkadaşları, eşleri veya 3 hafta boyunca haftada 3 defa onlarla birlikte oturabilecek kimi bulurlarsa onunla uygulamalarını isterim. Ancak sınıfta bu egzersiz biter bitmez, aynı eşlerin sosyal sohbet egzersizinin son kısmını tekrarlarken de göz göze temas kurma uygulamasını sürdürmelerini söylerim. Kişilerin çoğu bir soruyu yanıtlarken veya sözel bir davranım sürdürürken birisinin gözlerine bakmakta zorluk çeker. Dikkatlerini odaklaştırmak zor gelir. Bu olduğunda onlara eşlerinin burnu çevresindeki 9 inçlik yarı çapta odaklaşmayı sürdürerek, örneğin kulaklarından birine bakmalarını öneririm. Öğrencilerin çoğu bir soruyu yanıtlarken kulaklara bakmanın daha az kaygı verici olduğunu ve düşüncelerini daha az dağıttığını belirtmektedir. 6. Büyük manipülasyoncuyla atılganca başa çıkma. Eleştiri. Sisleme, fogging, negatif atılganlık, negatif assertion ve negatif sorgulama, negatif inquiry dediğim sözel becerileri kullanarak sistematik olarak atılgan davrandığımızda iki temel sonuç elde edilir. Birincisi ve en önemlisi, bütünlüğü olan, tamamen etkili bir insan olabilmeyi içeren, terapötik hedef için anılan becerilerin uygulanması, ister gerçek, ister hayali olsun, ister kendine yönelik olsun, ister başkasından kaynaklansın, eleştiriye gösterilen tipik olumsuz duygusal davranımımız olan kaygıyı en aza indirgeyebilir. Duygusal reaksiyonumuzdaki ve tutumumuzdaki bu içsel değişme, becerilerin defalarca uygulanmasıyla ortaya çıkar. Bu klinik olarak gözlenmiş bir olgudur, kuramsal bir sayıltı değildir. Anılan atılganlık becerilerinin neden sözü edilen yararlı sonuca yol açtığı, psikofizyoloji kuramı, davranışsal veya duygusal değişme ve davranış terapisi konularında farklı bütünlüğü olan bir başka kitapta ele alınabilir. Nedeninden bağımsız olarak bu içsel sürecin sağladığı net sonuç, kendimizle daha barışık olmayı ve böylece kişiliğimizin hem olumlu hem de olumsuz yanlarını daha rahat kabullenmeyi mümkün kılmasıdır. İkinci olarak sisleme, negatif atılganlık ve negatif sorgulama tekniklerinin uygulanması, başkalarından gelen eleştiriler karşısında otomatik olarak davranmamıza, hatta bazen panik duymamıza yol açan duygusal kuklalara özgü öğrenilmiş iplerimizi kesmemizi sağlar.